Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kızıl Göğün Altında. Yazarı Mark Sullivan. Özgün adı Beneath a Scarlet Sky. Çevirmeni Aslıhan Kuzucan, türü roman. İthaki Yayınları, 2. baskı, Eylül 2020. ISBN numarası 978-605-375-855-6. Bu kitap 470 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Temmuz 2021. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. İncelikle yazılmış inanılmaz bir öykü, nefis ve muhteşem bir kitap. James Patterson, New York Times çok satan yazarı. Aksiyon, macera, aşk, savaş ve epik bir kahraman. Kızıl Göğün Altında başarılı bir İkinci Dünya Savaşı eserinde bulmak isteyeceğiniz her şeye sahip. Tess Gerritsen. İkinci Dünya Savaşı'nın gizli kahramanlarından birinin gerçek hayat hikayesinden esinlenen Kızıl Göğün Altında, tarihin en karanlık zamanlarından birinde yaşayan genç Pino'nun muhteşem cesaretinin ve direnişinin destansı öyküsü. Pino Lella, Nazilerin savaşında hiçbir şekilde yer almak istemiyordu. Sıradan bir hayat süren sıradan bir gençti ve ilgilendikleri müzik, yemek ve kızlardan ibaretti. Ancak bu genç İtalya'nın masumiyet dolu günleri sona ermek üzereydi. Milano'daki evi müttefiklerin bombalarıyla yerle bir edilen Pino, Yahudilerin şehirden kaçmalarına yardım eden gizli bir topluluğa katılıp kendisinden 6 yaş büyük Anna'ya aşık olunca hayatı bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Pino'dan Alman saflarına asker olarak katılmasını isteyen ailesinin niyeti ise onu muharebeden uzak tutmak ve korumaktı. Fakat Pino yaralandıktan sonra daha 18 yaşındayken Adolf Hitler'in 3. adamı yani sol kolu Nazi Almanyası'nın en gizemli ve güçlü komutanlarından İtalya'daki General Hans Leyers'in şahsi şoförü olarak işe alınacaktı. Pino bu sayede Alman üst komutasının içine sızarak müttefikler için ajanlık yaparken aynı zamanda savaşın ve Nazilerin getirdiği dehşete göğüs germek zorunda kalacaktı. Göremediğimiz Tüm Işıklar ile Bülbül gibi romanları ve Schindler'in Listesi ile Piyanist gibi filmleri sevenler için Kızıl Göğün Altında kaçırılmaması gereken sarsıcı bir İkinci Dünya Savaşı öyküsü. Mark Sullivan, New York Times'ın çok satanlar listesinde bir numaraya kadar yükselmiş olan ve James Patterson ile birlikte yazdığı Private dizisinin de içinde bulunduğu 18 roman yazmıştır. W.H. Smith Fresh Talent Award'a dahil olmak üzere birçok ödül almıştır ve kitapları New York Times Notable Book ve Los Angeles Times Yılın Kitabı olarak seçilmiştir. Massachusetts, Medfield'da doğmuş, Hamilton College'da İngilizce lisans eğitimini tamamladıktan sonra Batı Afrika'da, Nijerya'da bulunan Peace Corps'ta gönüllü olarak çalışmıştır. ABD'ye döndüğünde Northwestern University'deki Medill School of Journalism'da gazetecilik eğitimi alarak araştırmacı gazetecilik kariyerine başlamıştır. Hırslı bir kayakçı ve maceracı olan Mark Sullivan, karısıyla birlikte yaşadığı Montana Bozeman'da her anın mucizesine minnettar oluyor. Kurtarılamayan 8000 İtalyan Musevi için, Nazi savaş makinesi tarafından esir alınan milyonlar ve evlerine dönemeyen sayısız insan için, ve hikayeyi ilk duyan kişi olarak beni kurtaran Robert Dahlendorf için. Sevgi her şeyi fetheder. Virgil. Giriş. 2006 yılının Şubat ayının başlarında 47 yaşında ve hayatımın en dip noktasındaydım. Aynı zamanda en iyi dostum olan erkek kardeşim bir önceki yaz ölümüne içerek hayatını kaybetmişti. Kimsenin beğenmediği bir roman yazmıştım. Ticari bir çıkmazda ve kişisel iflasın eşiğindeydim. Şafak sökerken Montana otobanında tek başıma yol aldığım sırada sigorta poliçemi düşünmeye başladım ve ailem için dirimdense ölümün daha değerli olduğuna karar verdim. Arabayı köprünün ayağına doğru sürmek üzerine kafa yordum. Kar yağıyordu ve ışık da azdı. Kimse intihardan şüphelenmezdi. Ama o an zihnimde döne döne yağan karın içinde karımın ve oğullarımın yüzü canlandı ve fikrim değişti. Arabayı kenara çektiğimde kontrolsüzce titriyordum. Büyük bir buhranın eşiğinde başımı öne eğip Tanrı'dan ve evrenden yardım diledim. Bir hikaye, kendimden daha büyük bir şey için içinde kaybolabileceğim bir proje için dua ettim. İster inanın ister inanmayın, aynı akşam Montana'da, Bozeman'da o kadar yer dururken bir akşam yemeği sırasında kahramanı 17 yaşında bir İtalyan genci olan olağan dışı hiç anlatılmamış bir İkinci Dünya Savaşı hikayesinden kesitler duydum. İlk tepkim Pino Lella'nın savaşın son 23 ayında yaşadıklarının mümkün olamayacağını düşünmek oldu. Daha önce duymuş olmamız gerekirdi. Ama sonra Pino'nun yazıldığı gibi okunuyor, 60 yıl sonra hala hayatta olduğunu Kaliforniya'da Beverly Hills ve Mammoth Lakes'te yaklaşık 30 sene yaşadıktan sonra yeniden İtalya'ya döndüğünü öğrendim. Ona telefon ettim. Bay Lella ilk başta benimle konuşmak konusunda oldukça isteksizdi. Bir kahraman değil, daha ziyade bir korkak olduğunu söylemesi ilgimi iyiden iyiye çekmişti. Sonunda onu defalarca aradıktan sonra İtalya'ya gelirsem benimle görüşmeyi kabul etti. İtalya'ya uçtum ve Milano'nun kuzeyindeki Maggiore Gölü kıyısında bulunan Leza şehrindeki eski villasında Pino ile 3 hafta geçirdim. O sırada Pino 79 yaşında fakat iri yarı, güçlü, yakışıklı, çekici, eğlenceli bir adamdı ve sık sık kaçamak cevaplar veriyordu. O geçmişi hatırlamaya çalışırken ben de onu saatler boyunca dinledim. Pino'nun bazı anıları öylesine canlıydı ki gözlerimin önünde beliriveriyorlardı. Bazıları ise hala karanlıkta oldukları için tekrar tekrar sorulan sorularla açıklığa kavuşturulmaları gerekti. Bazı olaylardan ve karakterlerden açıkça kaçınıyor ve bazıları hakkında konuşmaktan da endişe duyuyor gibiydi. İhtiyar adama acı içinde geçen yıllarıyla ilgili baskı yaptığımda yeniden anlattığı trajediler ikimizi de hıçkırıklara boğuyordu. İlk yolculuğum esnasında Milano'daki soykırım tarihçileriyle de konuştum. Katolik rahiplerle ve gerilla direnişçilerle de görüştüm. Pino ile birlikte en önemli olay mahallerini ziyaret ettim. Kaçış rotalarını daha iyi anlamak için kayak yaptım ve Alplere tırmandım. İhtiyar adam Piazzale Loreto'da acı içinde yere çöktüğünde onu tuttum ve Castello Sforzesco sokaklarında hatırladığı kayıplarından duyduğu kederin ona hakim oluşunu seyrettim. Bana Benito Mussolini'yi en son gördüğü yeri gösterdi. Milano'nun görkemli katedrali Duomo'da ölenler ve şehit düşenler için mum yakarken titreyen elini gördüm. Baştan sona geriye dönüp 17'sinde büyüyen, 18'inde yaşlanmış olduğu hayatının olağan dışı 2 senesine bakan bir adamın iniş çıkışlarını, sınavlarını ve zaferlerini, aşkını ve kalp kırıklıklarını dinledim. Kişisel sorunlarım ve genel anlamda hayatım bu ihtiyar adamın akıl sır erdirilemeyecek kadar genç bir yaşta göğüs gerdiklerine kıyasla küçücük ve anlamsız göründü. Hayatın trajedilerine dair görüşleri bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. İyileşmeye başladım ve Pino ile sıkı dost olduk. Eve döndüğümde kendimi yıllardır hissetmediğim kadar iyi hissediyordum. Bu yolculuk beni sonraki 10 yıl içinde 4 yolculuk daha yapmaya itti. Bu da diğer kitapların yazım aşaması sırasında Pino'nun hikayesine dair araştırmalar yapabilmemi sağladı. İsrail'in merkez soykırım anıtı ve eğitim merkezi olan Yad Vashem'deki yetkililerle, İtalya, Almanya ve ABD'deki tarihçilerle görüştüm. Bu 3 ülke ve İngiltere'deki savaş arşivlerinde haftalar geçirdim. Pino'nun hikayesindeki çeşitli olayları desteklemek adına uzun zaman önce hayatını kaybedenlerin akrabalarıyla, arkadaşlarıyla ve hayatta kalan görgü tanıklarıyla en azından bulabildiklerimle görüştüm. Buna hikayenin merkezine içinden çıkılması güç bir hale sokan esrarengiz Nazi generalinin kızı Ingrid Brück de dahildi. Bu arşivlerden, görüşmelerden ve tanıklıklardan yansıyan gerçeklere mümkün olduğunca sadık kaldım. Ama kısa sürede öğrendim ki, İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde Nazi belgelerinin büyük ölçüde yanmış olması nedeniyle Pino'nun geçmişine dair belgeler de en iyi ihtimalle dört bir yana saçılmıştı. Diğer bir yandan savaştan sonra İtalya ve İtalyanları içeren kolektif bellek yitimi de yolumu kesen engellerdendi. Normandiya çıkarmasına, Batı Avrupa'da sürdürülen müttefik seferberliğine ve diğer Avrupa ülkelerindeki Musevileri kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan cesur ruhların çabalarına dair birçok kitap yazıldı. Ama İtalya'daki Nazi işgali ve İtalyan Musevileri kurtarmak için inşa edilen Katolik yeraltı demiryolu çok az dikkat çekti. 60 bin kadar müttefik askeri İtalya'nın bağımsızlığı için savaşırken öldü. 140 bin kadar İtalyan Nazi işgali sırasında öldü. Tüm bunlara rağmen İtalyan tarihçilerin unutulan cephe diye adlandırdıkları İtalya için verilen savaşa dair çok az şey yazılıp çizildi. Bellek yetiminin büyük bir kısmına hayatta kalmayı başaran İtalyanlar neden oldu? Eski bir direnişçinin bana söylemiş olduğu gibi hala gençtik ve unutmak istiyorduk dedi. Yaşadığımız o korkunç şeyleri arkamızda bırakmak istiyorduk. Kimse İtalya'daki İkinci Dünya Savaşı'na dair konuşmuyor. Dolayısıyla da kimse hatırlamıyor. Belgelerin yakılması, kolektif bellek yetimi ve hikayeyi öğrendiğim sırada karakterlerin birçoğunun ölmüş olması nedeniyle zaman zaman yalnızca geriye kalan tek fiziksel kanıt olan Pino'nun onlarca yıl sonra hatırlayabildiklerine dayanan sahneleri ve diyalogları yeniden kurmakta zorlandım. Ve hayal gücümün yakıtı yaptığım araştırmalar ve bilinçli şüpheler oldu. Bazı örneklerde anlatı tutarlılığı nedeniyle olayları ve karakterleri de kaynaştırdım ya da kısalttım ve bana kırpılarak anlatılmış olanları tamamen süsledim. Sonuç olarak okumak üzere olduğunuz bu hikaye kurgu dışı bir anlatı değil. Pino Lella'nın 1943 yılının Haziran ayından 1945 yılının Mayıs ayına kadar yaşadıklarına bağlı kalan biyografik ve tarihi bir kurgudur. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.